Ayrım 15.
Mac'in sesi titriyordu. Doktorun bakışları yüzünden ayrılmamıştı. Yüzünde ise garip, yarı sevecen, yarı alaycı bir gülümseme vardı. "Joe hiçbir şeyden korkmaz," dedi Jim. Mac tabutun kapağını kapattı. "Neden zavallı diyoruz bilmiyorum doğrusu. Hiç de zavallı değildi. Kendisinden çok daha büyüktü. Bunu bilmezdi, umursamazdı. Ama dayak yediği zamanlar bile içinde aşırı bir sevinç vardı. Jim haklı, hiçbir şeyden korkmazdı o." Mac vidalardan birini alıp deliğine soktu, çakıyla sıkıştırdı. "Bir nutuk verir gibi konuştun," dedi Landon. "Konuşmayı sen yapsan daha iyi olur belki de. Ben konuşmaktan hiç anlamam. Seninki bayağı bir nutuktu, kulağa hoş geliyordu." Mac suçlu bakışlarla başını kaldırıp Landon'un yüzünde alaycı bir ifade aradı. Ama böyle bir şey göremedi. "Nutuk falan değildi," dedi. "Olabilirdi sanırım ama değildi. Bir insana boşuna ölmediğini söylemek gibi bir şeydi benimkisi." "Yarınki konuşmayı neden sen yapmıyorsun? Çok güzel konuşuyorsun işte." "Olamaz. Başkan sensin. Ben konuşursam millet bozulur. Bunu senden bekliyorlar." "Ne söyleyeceğim peki?" Mac vidaları yerine yerleştirdi. "Her zaman söylenen şeyleri. Joe'un kendileri için öldüğünü söyle. Onlara yardım etmeye çalıştığını ve onların da onun için yapabilecekleri en iyi şeyin birbirlerine kenetlenmek olduğunu söyle." "Anladım." Mac kalkıp tabutun kapağına baktı. "Birinin bizi önlemeye çalışacağını umarım," dedi. "Asayişçilerin önümüze çıkmasını isterim. Kasabadan geçmemizi önlemeye kalkışmalarını isterim." "Anlıyorum," dedi Landon. Jim'in gözleri parladı. "Umarım öyle olur." Burton oturduğu sandıktan yorgun bir halde kalkıp Mac'e doğru yürüdü. Hafifçe omzuna dokundu. "Mac, senin gibi taş yürekli ve kadın gibi duygulu, açık görüşlü ve toz pembe gözlüklü bir insana hayatımda rastlamamıştım. Bütün bunları aynı anda kendini nasıl topladığını akıl erdiremiyorum doğrusu." "Saçmalıyorsun," dedi Mac. Doktor esnedi. "Pekala, öyle olsun. Ben yatmaya gidiyorum. Beni ararsan nerede bulacağını biliyorsun ama aramamanı tercih ederim." Mac çadırın tavanına baktı. Brandaya iri damlalar düşmeye başlamıştı. Bir, iki, üç, sonra daha hızlı, daha fazla. "Yağmayacağını umuyordum," diye içini çekti. "Yarın sabah bizimkiler sırılsıklam olacaklar. O zaman da bir kobay gibi ruhsuzlaşacaklar. Ben yine de yatmaya gidiyorum." Doktor çadırdan çıktı. Mac çöker gibi oturdu tabutun üstüne. Yağmur hızlanmıştı. Dışarıda millet birbirine seslenmeye başladı. Yağmur seslerini çarpıtıyordu. "Kampta akmayan bir tek çadır bile yoktur," dedi Mac. "Tanrım, neden bir fırsat tanımıyorsun bize? Neden hep okkanın altına biz gidiyoruz?" Jim de yavaşça ilişti tabutun üstüne. "Kaygılanma Mac. Bazen bir insan ne kadar güç koşullar altında olursa o kadar çok artar mücadele hırsı. Annem ölürken, benimle konuşmuyorken bana da öyle olmuştu. Öyle bozulmuştum ki her şeyi yapmaya hazırdım. Bunun için kaygılanma artık." Mac ona döndü. "Yine bana akıl öğretiyorsun değil mi? Günün birinde tepemi attıracaksın ama. Git kızın şiltesine uzan biraz. Kolun yaralı. Epey sancıyordur şimdi. Zaman zaman yanıyor. Git yat da biraz uyumaya çalış." Jim itiraz edecek oldu ama sonra yere serili şilteye gidip uzandı. Yarası kolunu ve göğsünü zonklatıyordu. Yağmur sanki Brandon'ın üstü süpürgeyle süpürülüyormuş gibi artmıştı. İri damlaların içeri düştüğünü duydu. Az sonra tabutun üstüne boşalan suyun şapırtısı duyuldu. Mac başını kolları arasına almış, tabutun yanındaydı. Landon'ın kedi gözü gibi parlayan uykusuz bakışları lambaya dikilmişti. Kampa sessizlik çökmüştü yine. Rüzgarsız gökyüzünden boşanırcasına yağıyordu yağmur. Çok geçmeden uyuyakaldı Jim. Yağmur ise hiç kesilmedi. Çadırın orta direğine asılı lambanın ışığı sarardı, fitili ufaldı. Mavi alev bir süre titredi ve sonunda söndü. Jim sanki bir sandıkta yatmış gibiydi. Uyandığında vücudunun bir yanı kas katı kesilmişti. Gözlerini açıp çevresine bakındı. Boz bulanık, sıkıntılı bir gün başlıyordu. Tabut hala ortadaydı ama Mac ile Landon görünürlerde yoktu. Kendisini uyandırmış olan çekiş seslerini duydu yine. Bir süre kıpırdamadan yatıp çadıra baktıktan sonra doğrulmaya çalıştı. Ama sancıdan kıpırdayamıyordu bile. Yattığı yerde dönüp dizüstü doğruldu, sonra ayağa kalktı. Omzunu germemek için vücudunu yana eğiyordu. Çadırın kanatları aralandı. Mac içeri girdi. Mavi işçi ceketi ıslaktı. "Nasılsın Jim? Biraz uyudun değil mi? Kolun nasıl?" "Kas katı. Hala yağmur yağıyor mu?" "İnceden inceye. Doktor az sonra omzuna bakmaya gelecek. Dışarısı sırılsıklam. Millet yürümeye başlayınca çamurdan geçilmeyecek." Bu gürültü ne? Joe için bir platform yapıyoruz. Tabutun üzerine sermek için eski bir bayrak bile buldum. Onun altındaki kumaş yığını açıp düzeltince ortaya lime lime olmuş soluk bir Amerikan bayrağı çıktı. Bayrağı dikkatle serdi tabutun üstüne. Hayır, olmadı galiba. Çizgiler göğsünün sol tarafına gelmeli, öyle değil mi? Çok pis bir bayrak bu. Biliyorum ama etkisi büyük olacak. Doktor da şimdi gelir. Çok açım dedi Jim. Kim aç değil ki? Kahvaltı için yulaf lapası var. Ne şeker ne de süt. Yalnızca yulaf. O bile ağzımı sulandırıyor. Bu sabah o kadar keyifsiz değil gibisin Mac. Ben mi? Millet sandığım kadar bezgin değil. Kadınlar kıyameti kopartıyorlar ama erkekler o kadar kötü değiller. Burton girdi içeri. Kolun nasıl Jim? Sancıyor. Şuraya otur da sargını değiştireyim. Jim bir sandığa oturup dişlerini sıktı ama doktor ustaca hareketlerle canını acıtmadan eski sargıyı çıkartıp yenisini sardı. Den çok bozuk çalıyor dedi. Cenaze törenine gidemeyeceği için köpürüyor. Bu grevi kendisinin başlattığını, oysa şimdi herkesin onu unuttuğunu söylüyor. Onu bir kamyona yükleyip yanımıza götürebilir miyiz doktor diye sordu Mac. Esaslı bir reklam olur bu. Götürebilirsin Mac ama bu ihtiyarın canını okur ve şok komplikasyonları ortaya çıkabilir. Yaşlı bir adam. Dur Jim, az kaldı, bitiyor, kıpırdama. Hayır, baksana ne yapabileceğimizi söyleyeyim. Kendisine onu da götüreceğimizi söyleriz. Kaldırmaya kalkıştığımızda da yerinden kımıldatılmaması için yalvaracaktır. Şimdilik gururu incinmiş durumda. Joe'un oyununu elinden aldığına inanıyorum. Burton sargıyı okşadı. İşte bitti Jim. Kendini nasıl hissediyorsun şimdi? Jim hafifçe omzunu oynattı. Çok daha iyi. Jim, kahvaltıdan sonra gidip moruğu bir görsene dedi Mac. Senin dostun ne de olsa. Giderim. Kafası pek yerinde değil Jim dedi Burton. Onu heyecanlandırma. Bu olanlar biraz aklını çelmedi değil. Gerekini yaparım dedi Jim. Ayağa kalktı. Omzum bayağı rahatlamış. Haydi biraz yulaf lapası yiyelim dedi Mac. Cenaze törenine öyle bir saatte başlamalıyız ki kasabada öğle trafiğini aksatalım. Bir de insan dostusun ha dedi doktor. Sen bir akrepsin Mac. Öteki yandan olsaydım seni yakaladığım gibi kurşuna dizerdim doğrusu. Günün birinde onu da yapacaklar sanırım. Onun dışında her şeyi yaptılar zaten. Çadırdan çıktılar. Dışarıda hava pusluydu. İncecikten bir yağmur çiseliyordu. Meyve ağaçları boz bir sis perdesi altındaydılar. Jim sırılsıklam çadırlara baktı. Çadırlar arasındaki sokaklar gidip gelenlerin ayakları altında çamur deryasına dönmüştü. Oturacak kuru bir yer olmadığından herkes yürüyordu. Sokakların sonundaki helalların önünde kuyruklar oluşmuştu. Burton, Mac ve Jim ocaklara doğru yürüdüler. Islak odunların koyu mavi dumanları tütüyordu bacalardan. Ocakların üstünde yulaf lapası kazanları fokurduyordu. Jim sisin ensesinden içeri kaydığını hissetti. Ceketine iyice sarınıp üst düğmesinde ilikledi. Yıkanmam gerek dedi. Süngerle silin. Burada ancak bunu yapabiliriz. Al, yemek kabını getirdim. Ocağın başında bekleyen kuyruğun sonuna sokuldular. Aşçılar herkesin kabına bir kepçe lapa dolduruyorlardı. Jim lapasından bir topağı kaşığının ucuna bulayıp üfledi. Doğrusu çok lezzetliymiş dedi. Açlıktan ölüyordum az daha. Yakında o da olacak, hiç merak etme. London platformun başında. Gel oraya gidelim. Çiğnenmemiş yerlere basmaya çalışarak çamurun içinden geçtiler. Ocakların arkasında eski çit direklerinden ve kalaslardan oluşan küçük bir yükselti vardı. Topraktan bir metre kadar yüksekte olan platforma London bir parmaklık çivilemekteydi. Kahvaltı nasıldı diye sordu. Bu sabah pislik kızartması bile insanı lezzetli gelirdi dedi Mac. Bu son yiyeceğimizdi değil mi? Evet, bu da bitince hiçbir şey kalmamış olacak. Dikin şansı yaver gider belki dediciğim. Mac, neden benim gidip yiyecek bir şeyler aramama izin vermiyorsun sanki? Bir iş yaptığım yok ki. Buradan ayrılmayacaksın sen. London bu herif mimlendi bir kere. İki kere öldürmeye kalkıştılar. Yine de tek başına gidip dolaşmak istiyor. Budalalığın sırası değil dedi London. Senin tabutun bulunduğu kamyona bindireceğiz. O omuzla yürüyemezsin. Kamyonda gideceksin. Neden sanki diye karşı çıkacak oldu Jim. Bana ukaralık taslama dedi London. Burada başkan benim. Başkan sen olduğunda sen bana emir verirsin. Şimdilik emirleri ben veriyorum. Jim'in gözleri isyanla parladı. Mac'e bakınca onun sırıtarak beklediğini gördü. Pekala dedi. Senin istediğin olsun. Jim bak, sana ne yapılabileceğini söyleyeyim dedi Mac. London sen de dinle bakalım ne diyeceksin. Jim, arkadaşların arasına gidip konuşsun derim ben. Neler düşündüklerini öğrensin. Bu işte nereye kadar gideceğimizi bilmemiz gerekli. Jim'e açılırlar sanıyorum. Öğrenmek istediğin nedir diye sordu London. Şu anda grev hakkında ne düşündüklerini bilmek istiyorum. Eh, olabilir. Mac Jim'e döndü. Git denle konuş. Sonra bir iki kişiyi bir arada görünce yanlarına git ve ağızlarını ara. Onlara bir şey öğretmeye kalkma. Ne hissettiklerini öğrenene kadar her dediklerini peki de. Bunu yapabilir misin Jim? Elbette. Den nerede kalıyor? Şu ikinci çadırda. Diğerlerinden daha beyaz olan çadır var ya, orada işte. Doktorun hastane çadırı o. Gider bakarım. Jim lapasının son lokmasını da yedi, su fıçılarından birine daldırdığı tenekesini çadırının önünden geçerken içeri attı. Çadırda biri var gibi gelmişti. Diz çöküp içeri girdi. Liza içerideydi. Bebeğini emziriyordu. Jim'i görünce aceleyle göğsünü örttü. Merhaba dedi Jim. Kızın yüzü kızardı. Hafifçe merhaba dedi. Senin hastane çadırında kalacağını sanıyordum. Orası doluydu. Umarım gece ıslanmamışsındır. Kız omzundaki battaniyeyi iç çekti. Su girmedi içeri. Neden korkuyorsun diye sordu Jim. Sana bir zararım dokunmaz ki. Mac ile sana yardım etmiştik. Biliyorum, o yüzden işte. Neden söz ediyorsun sen kuzum? Kızın başı battaniyenin altında kaybolacaktı neredeyse. Beni çıplak gördün diye fısıldadı. Jim girecekken kendini tuttu. Hiçbir anlamı yok onun. Utanacak bir şey yok bunda. Sana yardım etmemiz gerekiyordu. Biliyorum. Kız bir an gencin yüzüne baktı. Garip bir şey hissediyorum işte. Unut onu dedi Jim. Bebek nasıl? Çok iyi. Meme emiyor mu? Evet. Kız kıpkırmızı kesilmişti. Emzirmeyi seviyorum dedi. Elbette seveceksin. Çünkü hoşuma gidiyor işte. Kız yüzünü sakladı. Bunu sana söylememeliydim. Neden? Bilmem ama söylememeliydim işte. Ayıp, doğru değil. Kimseye söylemeyeceksin değil mi? Söylemem elbette. Jim başını çevirip dışarı baktı. Sis bulutu aşağı iniyor, iri damlalar boncuk boncuk süzülüyordu çadırın üstünden. Kızın kendisine bakmak istediğini ve kendisi başka yana bakana kadar da bakamadığını güdüsel olarak seziyordu. Kızın bakışları genç adamın ışığın önündeki kara profilinde dolaştı. Sarılı omzunu gördü sonra. Koluna ne oldu? Jim başını çevirdi. Göz göze geldiler. Dün vuruldum dedi. Acıyor mu? Biraz. Vuruldun yani. Birisi ateş edip seni vurdu öyle mi? Grev kırıcılarla kapışmıştık. Mal sahiplerinden biri bir kurşunda deldi omzumu. Sen mi kavga ediyordun? Sen ha? Evet. Kızın gözleri irileşti. Hayranlıkla baktı gencin yüzüne. Silahın yok değil mi? Yok. Kız içini çekti. Dün gece çadıra gelen o adam kimdi? Genç olanı mı? Dikti. Arkadaşımdır. İyi bir insana benziyor. Jim gülümsedi. İyidir elbette. Biraz küstah ama dedi kız. Kocam Joy o davranışından hiç hoşlanmadı ama ben iyi bir insan diye düşündüm. Jim dizleri üstünde doğrulup çadırdan çıkmaya hazırlandı. Kahvaltı ettin mi? Joy getirmeye gitti. Kızın bakışları daha cüretliydi şimdi. Cenazeye gidecek misin? Elbette. Ben gitmiyorum. Joy izin vermiyor. Hava çok kötü zaten. Jim sürünerek dışarı çıktı. Hoşça kal kızım. Kendine iyi bak. Güle güle. Kız bir an duraksadı. Kimseye söyleme olmaz mı? Jim dönüp kıza baktı. Neyi söylemeyeyim? Bebeği mi? Söylemem. Beni öyle görmüştün ya. Onun için söyledim. Nedenini bilmiyorum doğrusu. Ben de. Hoşça kal küçük. Jim doğrulup yürüdü gitti. Sisler arasında pek az insan vardı. Grevcilerden çoğu lapalarını alıp çadırlarına dönmüşlerdi. Ocaklardan çıkan dumanlar toprağın üstüne çöküyordu. Hafif hafif esen rüzgar yağmuru döne döne savurmaktaydı. Jim London'ın çadırının önünden geçerken tabutun çevresini 8-10 kişi gördü. Hepsi de tabuta bakıyorlardı. Jim de içeri girecek oldu ama kendini toparlayıp az ilerideki hastane çadırına yürüdü. Çadırın içinde garip, etkin bir derli topluluk göze çarpıyordu. İçeride gittikçe azalan sağlık malzemesi, sargı bezleri, tentridiyot şişeleri ve bir doktor çantası düzenli bir sandığın üzerine dizilmişti. Yaşlı Dan portatif bir karyola da yatıyordu. Yanı başında geniş ağızlı bir silik şişesi ile eski bir yatak oturağı duruyordu. Sakalı uzamış, avurtları çökmüştü. Jim'e pırıl pırıl gözlerle baktı. Geldin sonunda. Siz gençler istediğinizi elde ettikten sonra insanı terk edersiniz zaten. Nasılsın Dan? Diye sordu Jim yatıştırıcı bir sesle. Nasıl oldum kimin umurunda sanki? Doktor iyi bir adam. Bu pislik yığını içinde tek insan o zaten. Jim bir elma sandığı çekip oturdu. Kızma Dan. Bak ben de vuruldum. Omzumdan yedim kurşunu. Çok iyi olmuş öyleyse. Siz gençler kendinize dikkat etmeyi bilmezsiniz. Hepinizin olduğunuz yerde ölmemenize şaşmak gerek aslında. Jim konuşmadı. Beni burada kendi başıma bıraktınız diye bağırdı Dem. Hiçbir şey hatırlamıyorum sanıyorsunuz değil mi? O elma ağacının üstünde grevden başka söz etmiyordun. Kim başlattı grevi, sen mi? Ne münasebet, ben başlattım işte. Bunu bilmiyorum sanıyorsunuz. Kalça kemiğim kırılınca başlattım grevi. Sonra da hepiniz beni tek başıma bıraktınız burada. Her şeyi biliyoruz Dem. Hepimiz biliyoruz bunu. Neden benim sözüm dinlenmiyor öyleyse? Bebekmişim gibi davranıyorsunuz bana. Herkes cenaze törenine giderken beni burada bırakacaksınız. Ölsem kalsam kimsenin umurunda değil. Hiç de öyle değil Dem diye Jim adamın sözünü kesti. Seni bir kamyona koyup götüreceğiz, hem de törenin en başında. Dem'in ağzı açık kaldı. Dört tavşan dişi ortaya çıktı. Sahi mi? Kamyonla mı? Başkan öyle dedi. Gerçek başkanın sen olduğunu ve gitmen gerektiğini söyledi. Dem'in yüzü asılmıştı. Ağzı askerce kıvrıldı. Doğru demiş, işini biliyor o. Sonra ellerine baktı. Bakışları yumuşadı, çocuksulaştı. Onlara önderlik edeceğim dedi. Uygatların yüzyıllardır bir lidere ihtiyaçları vardı. Onları aydınlığa ulaştıracağım ben. Benim söylediklerimi yapsınlar yeter. Çocuklar şöyle yapın diyeceğim, öyle yapacaklar. Ulan tembeller buraya gelin diyeceğim, hemen koşup gelecekler. Benim tembel insana tahammülüm yoktur ha. Ağzımdan bir şey çıktı mı hemen o an yerine getirilmeli. Sonra sevgiyle gülümsedi. Zavallıcıklar, kendilerine ne yapmaları gerektiğini söyleyen biri çıkmadı ki şimdiye kadar. Gerçek bir liderleri hiç olmadı. Haklısın dedicim. Şimdi ne değişiklikler olacak bir gör bak. Benim söylediğimi anlat onlara. Bir plan hazırladığımı söyle. Bir iki güne kadar ayağa kalkacağım artık. Onlara o zamana kadar sabretmelerini söyle. Hiç kuşkun olmasın, aynen böyle söylerim dedi Jim. Doktor Burton çadıra girdi. Günaydın Dem, merhaba Jim. Dem sana bakması için burada bıraktığım adam nerede? Gitti dedi Dem yakınarak. Bana kahvaltı almaya gitti, bir daha da gelmedi. Oturalı ister misin Dem? İstemem. Müsil verilmiş miydi? Hayır. Sana başka bir hasta bakıcı bulmam gerekecek Dem. Doktor, delikanlı bana cenaze törenine kamyona gideceğimi söylüyor. İstersen gidebilirsin, doğru Dem. Dem gülümseyerek arkasına yaslandı. Tatmin olmuşçasına insanın değerini bilme zamanı gelmişti dedi. Jim sandıktan kalktı. Sonra görüşürüz Dem. Burton da kendisiyle dışarı çıkmıştı. Bu keçileri mi kaçırıyor yoksa doktor? Hayır, çok yaşlı. Şok da geçirdi. Kemikleri pek kolay kaynamaz artık. Aklını kaçırmış gibi konuşuyor ama. Kendisine bakması için bıraktığım adam kaçmış. Müsil gerekiyor. Kabızlık bazen insanın kafasını karıştırır. Ama gerçekte yaşlı da ondan. Onu mutlu ettin sen Jim. Sık sık görmeye gelsen iyi olur. Cenaze törenine katılacak mı dersin? Sanmam. Kamyonda sarsıntı berbat eder adamcağızı. Bunu ona ne yapıp yapıp anlatmaya çalışacağız. Kolun nasıl? Unuttum bile. Güzel. Üşütmemeye çalış. Dikkat etmezsen başına bir iş açabilirsin. Sonra bakarım. Millet tuvaletleri toprak atmıyor. Dezenfektan da bitti oysa. Ne olursa olsun dezenfektan bulmalıyız. Doktor kendi kendine söylenerek yürüyüp gitti. Jim çevresinde konuşacak birini aradı. Ortalıkta dolaşan birkaç kişi yağmur altında hızlı adımlarla bir çadırdan diğerine koşuyorlardı. Sokaklardaki çamur diz boyuydu artık. Bir kenarda büyük kahverengi manga çadırlarından birisi vardı. İçeriden sesler geldiğini duyan Jim oraya girdi. O girerken konuşanlar susmuşlardı. Adamlar yüzüne bakıp beklediler. Jim cebinden Mac'in verdiği tütün kesesini çıkardı. Selam dedi. Adamlar hala bakıyorlardı. Kolum çok ağrıyor. Biriniz bana bir sigara sarar mıydınız? Diye sordu Jim. Önünde oturanlardan biri elini uzattı. Keseyi alıp çabucak bir sigara sardı. Jim sigarayı alıp diğerlerini işaret etti. Dolaştır arkadaşlar arasında. Bu kampta tütün falan kalmadı doğrusu. Kese elden eli dolaştı. Kısa bıyıklı tıknazcı bir adam. Evlat gel şöyle yatağıma otur dedi. Dün vurulan sendin öyle mi? Jim güldü. Vurulanlardan biriydim. Ölen değilim, kurtulanım. Hepsi güldüler. Uzun çeneli, parlak elmacık kemikli biri. O ufak tefek adamı neden bugün gömüyorlar diye sordu. Neden gömmesinler ki? Herkes 3 gün bekler. Adettir bu. Ufak tefek tıknazca adam dumanını havaya savurdu. Ölen ölmüştür arkadaş, gerisi boş. Uzun çeneli, ya ölmemişse dedi, ya baygınsa, ya canlı canlı gömersek herifi. Bence herkes gibi 3 gün bekletmeliyiz biz de. Alaycı bir ses cevap verdi. Jim adamın beyaz alnında bir kırışık olmadığını gördü. Uyumuyor, merak etme. Buna emin olabilirsin. Cenaze kaldırıcının neler yaptığını bilseydin onun baygın olmadığını iyi anlardın. Uzun çeneli, yine de olabilir ama bu kumara oynamak doğru değil bence. Beyaz alanını alaylı sesli, damarlarına tahnit sıvısı sıkılmışken uyuyabiliyorsa gerçekten derin uykusu varmış derim dedi. Öyle mi yaparlar? Öyle ya. Ben bir cenaze kaldırıcısının yanında çalışan birini tanımıştım. Akla hayali sığmayacak şeyler anlatırdı bana. Hiç duymasam daha iyi dedi uzun çeneli. Böyle konuşmak iyi değildir. Tıknaz adam, o ufak tefek adam kimdi diye sordu. Onu grev kırıcıları bizden yana çekmeye çalışırken gördüm. Tam da bize doğru geliyordu ki bum devirdi gitti. Jim yakmadığı sigarasını dudakları arasına aldı. Onu tanırdım, iyi bir insandı. Bir tür işçi lideriydi. Beyaz alınlı, işçi liderlerinin ömrü de az olurmuş dedi. Şu Sam denilen çıngıraklı yılana bak, liman işçisiymiş. 6 ay kalmaz o da ölür derim ben. Esmer bir delikanlı, yalandın diye sordu. Deacon gibi onun da gereğine bakacaklar mı dersiniz? Uzun çeneli, London kendisini kollamasını bilir dedi. Aklı başındadır London'ın. Beyaz alınlı, aklı başındaysa ne demeye bizi burada oturtuyor diye atıldı. Bu Grave'in garip bir yanı var. Biri bu işten para kazanıyor olmalı. İşler kızışınca biri bizi satıp yüzüstü bırakacaktır derim ben. İri yarı adaleli bir adam dizleri üstünde bir hayvan gibi doğruldu. Bu kadarı da yeter ukala herif. London'ı eskiden beri tanırım ben. London'ın bizi satacağını söylemeye çalışıyorsan fazla konuşmadan çık karşıma. Ben Grave'den falan anlamam. London bu işe tamam dedi diye ben katıldım. Bu ukalaca lafları bırak, anlaşıldı mı? Beyaz alınlı soğuk soğuk baktı adama. Pek de kabadayısın öyle mi? Seni eşek sudan gelinceye dövecek kadar. Kesin kavga edeceğim. Kavgaya ne gerek var? Eğer kavga için kaşınıyorsanız hepinizin eline bol bol fırsat geçecek yakında. İri yarı adam homurdanarak battaniyesinin üstüne oturdu. Ben varken London'ın arkasından kimse konuşamaz, bu böyle bilini. Ufak tefek tıknazca adam Jim'e baktı. Sen nasıl vuruldun evlat? Kaçıyordum, kaçarken vuruldum. Biri sizin grev kırıcıları epey benzettiğinizi söylüyordu. Öyle oldu. Beyaz alınlı, yeni bir grev kırıcı grubunun kamyonlarla geldiğini söylüyorlar dedi. Hepsinde ceplerinde göz yaşartıcı bombalar varmış. Yalan dediciğim. Milleti korkutmak için hep böyle yalanlar uyduruyorlar. Beyaz alınlı devam etti. Patronlar London'a kampta kızıllar olduğu sürece anlaşmaya yanaşmayacakları haberini göndermişler. İri yarı adeleli adam yine canlandı birden. Kimmiş bu kızıllar? Sen tanıdığım kızıllardan çok daha kızılmış gibi konuşuyorsun.